Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Deniz'e herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'de Erden Erüç var. Bu hafta 15 Aralık 2018'de Erden'le yaptığım sohbeti yayınlayacağım. Nedeni de Erden 23 Haziran'da Amerika'da Crescent City'den Hong Kong'a doğru yola çıktı. Pasifik'i geçecek tek başına ve kürekle, yani kas gücüyle. Evet, Erden Erüç'ü tanımanız için tekrarlıyorum bu programı. Yayındayız. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Erden Erüç'le yapacağız. Bir doğa serüvencisi. Erden merhaba.
Merhabalar.
Erden, dün akşam böyle internete dolanırken seninle ilgili bakayım neler daha yapmış derken İzmir Koleji'nden mezun olduğunu öğrendim. Yani aynı okuldan mezunuz. Dolayısıyla programa biraz böyle Bornova'dan girmek istedim. Bir de Yamanlar Dağı'na ilk tırmanmayı denerken dönüşte de akşam yoklamasına yetişiyormuşsun. Yatılı mı okudun?
Bornova Doğu Lisesi'nde orta bir, orta ikide böyle kaçamaklar yapmışlığım vardır. Tabii o zamanki aklımla Yamanlara tırmanmanın ne kadar süre olacağını pek takdir edememişim zamanında. Evet, bir koşu geri dönmek gerekmişti. Zirveye varamadım. O sıralar tepede anten yeni inşa edilmekteydi. Devreye girmekteydi. Ona erişmekti derdim.
Anladım. Peki program girişinde seni doğa serüvencisi olarak niteledim. Doğru mudur, yoksa sen kendini sporcu olarak mı görüyorsun?
Yani doğa sporcusu demek daha doğru herhalde.
Ama bir
yolculuklar sporcu olmam sayesinde gerçekleştirdiğim şeyler.
Peki Erden, seninle ilgili ben genelde program başında konukları tanıtmaya çalışıyorum ama bu sefer ters girmek istiyorum. Bu Global Alert ve Ocean Recovery Alliance'den bahsetmiş. Son kampanyan bildiğim kadarıyla Global Alert ve sanıyorum yine plastik kirliliğiyle ilgili dikkat çekmek istiyorsun. Biraz anlatır mısın?
Tabii bu Global Recovery Alliance, Kaliforniya ve Hong Kong'da kayıplı bir yaramacı gütmeyen bir kurum, NGO dediklerinden ve kıyılarda, sahillerde, nehirlerde temizlik yapılması için milleti hareketlendiriyor, toplumu harekete geçiriyor ve kullandıkları uygulamalardan birisi de bu akıllı telefonlara indirilebilen Global Alert dedikleri bir uygulama. Bunun şu anda arayüzü İngilizce ve bunu akıllı telefonunda bulunduran kişiler sahilde herhangi bir yerde bir yığın çöp görürse, bu çöpün miktarı, ne kadar yayıldığı, ne tür olduğu gibi fotoğraflarıyla birlikte onu enlem boylam tespit edip kayda geçebiliyor. O veri tabanına işleniyor. Ondan sonra o civardaki belediyeler olsun, izciler olsun, rotaylar olsun, işte bu hafta sonu ne yapacağız, gidelim sahil temizleyelim diyen kişiler baktığında, ha temizlenecek bir şey çıktı diye o sahile gidip plastikleri toplayıp onun tekrar denize dönmemesi için bir eyleme girişiyorlar. Durumdan vazife çıkarıyorlar sonuçta.
Anladım. Sen bu şeye, girişime destek vermek üzere Hong Kong etrafında kürek çektin bildiğim kadarıyla.
Hayır, bu Global Earth Challenge diye bir daha geniş katılımın sağlanması için bir yarışma düzenlendi. 2 Aralık'ta asıl yarış oldu. Kürek çektiler Hong Kong'un etrafında. Ben orada değildim. Ben kürek makinesiyle katıldım. Bu kayda geçti. Yani ne zaman başladığım, ne zaman bitirdiğim, toplam süre vesaire. Ve ondan sonra beni asıl kayıkların arasında zahiri olarak gösterdiler.
Kürek makinesi ne demek?
Ergometre. Bu hani salonda kürek idmanı yapılan makineler var ya.
Evet. Ha, anladım. Anladım.
Onlardan.
Peki. Peki onlar işte.
Onlarda ne? Türkçe ne diyoruz?
Vallahi bilmem. Ben hiç uğraşmıyorum. Bilmiyorum yani.
Kürek makinesi diyelim.
Kürek makinesi diyelim. Peki. Bu plastik meselesine dönelim. Çok önemli bir felaket. Yani neredeyse geri dönülmez bir noktada. Şimdi çöp toplama meselesinden bahsediyoruz. Ancak şöyle bir durum var Erden. Şu anda sıfır plastik kullanımını sağlasak bile var olan çöpler o kadar devasa bir sorun ki yani o plastikleri ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani çok çok vahim bir noktaya geldik. Artık mikroplastikler balıkların da diğer gıdaların içine geçmiş vaziyet. Plastik yiyoruz yani öyle söylenebilir.
Doğru.
Bu tür girişimlerde bu plastiklerin geri dönüşümüyle ilgili projelerde yer alıyor mu?
Bizim Global Recovery Alliance'ın yaptığında yok. Bu sadece işte nehir kenarında gidelim toplayalım, milleti harekete geçirelim, bilinçlendirelim, plastik torba kullanmayalım, bez torbalara geçelim, kendi torbamızı getirelim. İşte ne bileyim ben kahve içmek için oradan kahve alacağımızda kendi termosumuzu getirip onu doldursalım falan gibi. Pet şişe kullanmayalım, kendi şişemizi dolduralım. Musluktan, su makinesinden vesaire gibi çözümleri sunarak millete alternatif sunmak ve onları bilinçlendirmek üzere çalışan bir kurum bu. Okyanusların temizlenmesiyle ilgili ayrı gruplar var, ayrı faaliyetler var. Onunla ilgili de uzun vadede benim katılmamı isteyen bir grup da var. Bu Pasifik'teki plastik alanına girmek, Great Pacific Patch dedikleri dünyanın etrafında 5 tane büyük döngü var. Okyanus akıntısı. Akıntılardan ve ticaret rüzgarlarından hareketlenen döngüler var okyanuslarda. Bunlardan önemli bir tanesi işte Pasifik'te, Kaliforniya açıklarında batıda. Rüzgar bunların etrafından dolanırken ortada hareketsiz kalan alanda toplanıyor bütün
plastik çöpler.
Yoğunlaşıyor. Yani onun üzerinde çıkıp üzerinde yürünecek bir ada gibi düşünmeyelim bunu ama yoğunluğu artıyor. Sonuçta ben kürek çekerken mesela bunun etrafından dolarım. Şarttır. Çünkü benim ilerleyebilmem için bir kayıkla akıntıları ve rüzgarları kullanmam. Ben bunun etrafından dolarım. Onun ortasına girmek için motorlu tekneyle gitmek lazım, yelkenliyle gitmek lazım falan. Ve ben işte 2 günde bir plastik çöp parçası görüyorsam oraya girdiğinizde 10 dakikada bir görürsünüz mesela. Anladım. Gibi düşünmek lazım. Yoğunluğu atıyorsunuz.
Peki bu Global Alert kampanyasında doğru mudur? 2500 dolar toparlamaya çalışıyorsun ki bu uygulamayı Türkiye'ye getirebilmek için. 2500 dolar çok mütevazi bir rakam. Doğru mudur?
Doğru. Şimdi şöyle bir orada bir düzeltme yapmak lazım. Ortaya konulan işte kampanya bu Hong Kong etrafında dolanırken hedeflenen miktar 50 bin Hong Kong doları idi. Ben bunun 21'ini sahiplendim. O da 2500'e denk geliyor Amerikan doları olarak. Ve bu Global Alert'ın çalışmasını sürdürmek ve kaynak üretmek için bir çabaydı bu. Türkçe arayüz ve genel olarak başka dillere bunun çevrilmesi için 25 bin dolar gibi bir rakam. Ve bu konuda da işte sponsorların olursa bir sonraki okyanus geçişine bunu da dahil etmek ve buna bir katkıda bulunmak istiyorum. Şu anda benim düşündüğüm ek geçişler var. Tarihte ilk olacak, çabalarım olacak. Dolayısıyla bunların bütçesine bu tür bir katkıyı da katmak istiyorum.
Peki Erden, şu anda dinleyicilerimizden ilgilenen olursa nereye nasıl bağışta ya da katkıda bulunabiliyorlar? Bir adresi var mı? Global Alert diye yazsalar internetten ulaşabiliyorlar mı?
Valla benimle temasa geçmelerinde fayda var. Ben onları yönlendirebilirim. Ocean Recovery Alliance diye girildiğinde de bulunabilir.
Ya da Erden Eruç bu, Kas'la git.
Erdeneruç.com
.com peki. Peki Erden bu...
Erdeneruç.com
Tamam. Peki bu tür çabalarının devamını da kolaylıklar diliyorum sana. Şimdi program başında her zamanki gibi Erden Eruç kimdir'e dönelim. Ben çünkü önce kampanyaya yer vermek istedim ki zamanla ilgili bir problem olmasın, söylemek istediklerini rahatça söyle diye. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Bir kere hayatını galiba Göran Krop değiştirmiş, Ultimate High kitabının yazarı. Sonra da evet, sanıyorum birlikte yaptığınız bir tırmanışta da hayatını kaybetmiş ve bu seni derinden etkilemiş herhalde. Bir kere bu tür bir doğa serüvencisi ya da doğa sporcusu olmaya nasıl geldin? Yani küçüklüğünden beri hayalin miydi yoksa nasıl oldu? Yani bir insan nasıl bu kadar uç noktalara doğru gider?
Anneme sorsanız babamı suçlar. Babam beni sporla tanıştırdı. Küçük yaşta beni spora ben 4 yaşında kayak kayıyordum. 11 yaşında beraber Erciyes'in zirvesine çıkarttı beni. Ondan sonra spora yoğunlaştım. Güreş, atletizm vesaire devam etti. Boğaziçi Üniversitesi'ne geldiğinde dağcılık ve doğa sporlarına da yöneldim. Kürek de çekmeye başladım doğalda. Ama genel olarak güreşçi ve atlettim. Benim küçük yaşlarda okuduğum işte Thor Heyerdahl'ın Kontiki'si var. Ve işte Jules Verne'in romanları var. Bu tür şeylerle ansiklopedilerle vakit geçen bir çocuktum ben. Hayallerim güçlüydü ve ben ortaokuldayken öğretmenlerimiz siyah beyaz bir televizyonu getirdiler. Bunu seyredin dediler. Yatılı okuldaydım. Siyah beyaz televizyonda biz Apollo 17 astronotlarının ayda yürüyüşünü nakledim dedik. Ondan sonra işte bundan ne öğrendiğinizi düşünüyorsunuz diye soran olmadı. Ben de yatılı okulda olduğum için astronot olurum diyen ben. İki gün sonra dedim ya onların hepsi Amerikalı, ben Türk'üm, o halde olamam. Ve trajiktir. Astronot olmamaya karar verdim o gün. Yani o şekilde düşünmeseydim o gün belki bugün astronotum ben. Şimdi bu çok önemli bu anlar, o fırsatlar. Çünkü çocuğun hayatında dönemeç noktaları bunlar. Verilen kararlar, geleceği etkileyen kararlar bunlar. Ve sonra aşina olduğum için ve yoğun bir şekilde hani ben güreşte Türkiye ikinciliğim var. Ben Türkiye'den ayrılmadan önce yurt dışında yüksek lisans peşine düşmeden önce maraton koşmuşluğum da var. İşte Yosemite Vadisi'nde gittim, büyük duvarları çıktım. Al Capitan, Halfdome büyük duvarlarını çıktım. Alaska'ya, makineye kadar uzandım. Ondan sonra sürekli olarak hafta sonları ben kaya tırmanan, işte buz çıkışlarından giden gelen, bayağı yol kat eden falan birisiydim. Hani ben ofiste çalışıyordum ama hafta sonları kaçmak üzere para kazanan biriydim ben. Yoran'la birlikte kaya tırmanırken onun düşüp hayatını kaybetmesi benim için bir görünmez oldu. Hayat kısa dedim ve o zamana kadar hayalini kurduğum Kasımcı ve devre alem konusuna yönelmeye karar verdim. Yani artık bahane kalmamıştı. Yola çıkmak zamanıydı.
Peki Erden, bu çok uç noktalardasın. Yani sıradan bir doğa sever değilsin. Biraz sanki senin ve senin gibi insanlar biraz kendileriyle yarışıyorlar ya da bir didişme var kendi içinde. Mesela şu anda önümde bir kitap var, mutlaka biliyorsundur. Tristan Jones, Sıra Dışı Yolculuk. Bu da çok uç noktaları zorlamış bir adam. İşte 6 yıllık bir yolculuk, üstelik tekne taşıyarak Lut Gölü en alçak noktayla en yüksek Titikaka Gölü. Şimdi şunu çok merak, mesela şu soruyu Sadın Bora'ya sormuştum. Sana da sorayım. Bu kadar limitlerde yaşamayı seviyorsun. Bir uzay yelkenlisi haberi çıkmıştı bir gazetede. Sadun abiye sordum, ya bir uzay yelkenlisiyle gider misin diye. Sen gider misin? O hayır demişti.
10 sene sonra hiç tereddütsüz evet derim.
Ha, yaşamımın son yıllarında diyorsun.
Razıyım o zaman. Tek yöne gidişe razıyım. Gidip gelmek ise o zaman farklı düşünmek lazım. Örneğin şu ara Mars'a gitmek isteyen bir çift var. Daha önce beraber çalıştığım bir çift bunlar. Ve onların ekibine katılmamı istiyorlar. Bakalım nasıl olacak bu iş. Benim mühendis geçmişim var. Expedition, işte büyük Expedition düzenleme, proje yöneticiliği tecrübem var. Ve etap etap birçok şeyi yapabilmek üzere kendimi şartlanmış, eğitmiş birisiyim. Bize katkın olur. Felsefesi uygun görüldü benim yaptıklarımın. Ve o ekibe davet edildim. İlginç bir tecrübe olacak. Ne zaman bunlar sonlanır, ne zaman harekete geçilir şu anda bilemiyorum. Her şey şu anda proje aşamasında ve deneme roketleri falan onlarla uğraşıyorlar. O olay daha henüz uzaya insan yollayacak duruma gelmedi. Yani hani bir şekilde ucundan ben tutuluyorum bu projelere de.
Anladım. Peki bir şey, yani bende de küçük de olsa biraz serüvenci bir yan var ama hiçbir zaman doğrusu sizlerin yaptığı gibi delicesine bir projede hayal bile etmiyorum. Mesela şu anda bir Golden Globe Race diye bir yarış var. Haberin vardır herhalde. Bu Fransa'dan yola 1968 Long Keel, yani uzun salmalı eski tip teknelerle ve ortalama 5 mil süratlerle filan 23 bin 25 bine yakın bir yolu yapıyorlar. 17 tekne start aldı.
O zamanın teknolojisiyle değil mi?
Evet. 17 tekne start aldı. 4 tane kaldı. En son İngiliz yelkenci Suzy Goodall'u bir kargo gemisi kurtardı. Alabora oldu. Direkler kırıldı. Şimdi orada iletişim de yok. Yasak. Yani tamamen yalnızsın. Sana şunu sormak istiyorum. Sen 100 gün işte okyanusta tek başına kürekle çekiyorsun. Yalnızlıkla nasıl baş ediyorsun? Yani evet, bir anladığım kadarıyla bir elektronik altyapım var, işte e-mailim var, telefonla haberleşiyorsun biliyorsun vesaire, ama yine de yani ben solo seyir çok yaptım. Yalnızlık tırnak içinde bambaşka bir durum. Onunla nasıl baş ediyorsun?
Yalnızlık beni rahatsız eden bir şey değil. Ben tek başıma doğada vakit geçirmiş birisiyim. Ve uzun süre çıkan, koşular yapan, dönüp gelip kendisini gören, ne bileyim ben projeleriyle yalnız başına uğraşan, çoğu zaman ekip içinde olsam dahi odaklanıp kendi başıma çalışmaya hazırlanmış birisiyim. O açıdan yalnızlık aslında yabancı bir kavram olduğu için korkutuyor insanları. Hani
ne demek?
Benim gibi okyanusa o kadar süre yalnız kalmadığınız için acaba diye tedirginsiniz o konuda. Halbuki çıksanız, yanınızda kitap olsa, yapacak işleriniz olsa ve denizde vakit geçirmeye hazır olsanız ve bunu seçerek, ben kendi kararımla buralara geldim, o halde şikayet etmemeliyim şeklinde düşünürseniz orada yalnızlık sorun olmuyor. Ve benim aslında bir görevim vardı orada. Kendime ben görev tayin etmiştim. Ben yaptıklarımı anlatacaktım. Bir vakıf kurduk. Bu vakıf sayesinde okullarda çocukların beni takip ettiğinin farkındaydım. Sitenize düzenli olarak güncel yazmaktaydım. Ve sürekli olarak yapacak bir işim vardı. Ben orada görevli hissediyorum kendimi. Dolayısıyla yapılacaklara odaklandığımda aslında tek başımaydım ama yalnız değildim. Çünkü beni izleyenler vardı, merak edenler vardı. Ben orada bir evlattım, ben orada bir kardeştim, ben orada bir eştim. Dolayısıyla...
Peki ben yine sıradan...
Sorun değildi benim.
Peki ben yine sıradan sorularla devam edeyim. Çünkü sıradan sorulara hoş ve anlamlı cevaplar alıyorum. Peki korkmuyor musun?
Hayır.
Neden?
Korkun necele faydası yok. bir kere denize açıldıktan sonra hani buna hazırlanmış birisi ve orada düzenli olarak vakit geçirmiş birisi o ortama alışıyor. Ve ben o ortamın getireceği tehditleri de daha önceden tartmış, o riskleri göze alarak yola çıkmış birisiyim. Yaptığım hiçbir zaman kumar değil, hesaplı risk. Fırtına mevsimlerinin dışında ben denizde olmaya gayret gösteririm. Fırtına güzergahlarına önceden araştırırım, fırtına mevsimlerine bakarım. Çıktığım, denize açıldığım nokta ve takip ettiğim rota ve denizde bulunduğum aylar... benim fırtına görmeyeceğim aylardır. Yani deniz alsa bile o kadar kötü olmaz ortam.
Anladım.
Ben en fazla 35 knot gördüm. 35-40 knot gördüm. Deniz kabardığında da belki 4 metre dalga gördüm. Üzerime yıkılan dalga görmedim.
Anladım. Peki biraz madem mühendissin ben de mimarım, biraz tasarımdan konuşalım. Bu kürek çektiğin tekne hazır pazardan satın alınan bir tekne mi yoksa senin içine tasarımına dahil olduğun özel yapım bir tekne mi?
Yok. Bu benim kullandığım tekne üçüncü el bir tekne aslında. Benden önce iki defa Atlas Okyanusu'nda kullanılmış Kanarya Adaları'ndan Barbados'a yapılan Atlantic Rowing Race var idi. Bir zamanlar işte 97 ile 2002 arasında 5 sene falan bu düzenli olarak yapıldı her sene. Ve o yarışa katılan ekiplere bu kontrplaktan lazerle kesilmiş yani maket uçak yapar gibi, maket kayık yapar gibi bunu epoksiyle tutkalla vesaire tutturup birleştirip boyasını yapıp hazırlayıp standart tekneleri starta getiriyordu ekipler. Ve ben bu tekne 2001'de yapılmış, iki İngiliz kullanmış bunu. Ondan sonra anne kız bir iki kadın bunu yine İngiliz 2004 yılında kullandı. Ondan sonra ben onlardan satın aldım. 2005-2006 sezonunda da ben önce Lisbon Kanarya Adaları, oradan Kanarya Adaları'ndan Guadeloupe'ye geçerek işte Kanarya Yıllarından Lodape'ye tek başıma geçtim. 96 günde o geçişi yaptım. Böylece küvetle okyanus geçen ilk Türk oldum.
Peki, tekrarlayalım. Erden Eruç'la sohbet ediyoruz bu akşam, bu hafta Açık Deniz'de. Erden, bir şey soracağım. 15 tane Guinness rekorun var. 15 rekorun, bu rekorların bir kişide toplandığı başka kişi var mı?
Evet.
Bu 16 mı ediyor o zaman? En çok Guinness rekoru sahip olan kişi.
benim yaptıklarımda örneğin mesela en hızlı, en yüksek, en uzun falan gibi enli rekorlar kaydedildiği gibi tarihte ilkleri de kaydediyorlar, sertifika veriyorlar. Kendi kas gücüyle devre alemi başaran ilk kişiyim ben. Solo diye geçti. Ama ben self-propelled diye kaydetmeye çalıştım. Yapmadılar. Solo dediler. Yani tek başına diye.
Peki sistem... Peki sistem nasıl çalışıyor? Sen mi onlara ben şöyle bir rekor kırdım ya da kıracağım diyorsun? Yoksa onlar bütün dünyayı takip edip onlar mı buluyorlar bu rekorları?
Hayır. Bazı konularda eğer medyanın falan epey üstlerine vardığı konular olursa, uzaydı, derinlerdi falan gibi, hani Mariana çukuruna inecek falan iseniz, o zaman farkındalar ve takip ediyorlar. Ama genellikle yapılan ben şu rekoru kırmak üzere şu gün sahadayım, gelin görün, hakem yollayın falan gibi bir başvuru yapıyorsunuz, form dolduruyorsunuz, ne yapacağınızı anlatıyorsunuz, bunun önemini anlatıyorsunuz, daha önce yapılmış mı, ilk ne olacak falan gibi, daha önceki rekor budur, ben bunu kırarım falan gibi, bunları uyarıyorsunuz. Onlar sizden ya hakem yolluyorlar, kaydediyorlar ya da sizden veri bekliyorlar. Benim mesela onlara yolladığım bu GPX dosyaları var, formatında veriler var. Benim GPS seyir cihazından topladığım bütün seyir bilgilerini ben onlara yolladım. Çıkış tarihim, fotoğrafları, videoları, varış tarihim falan, bunların hepsi kaydedildi. Kayda geçti. Zaten Okyanus Kürekçileri Derneği var Londra merkezli. Bu tür konuları ve takip konusunu onlar üstleniyorlar. Ondan sonra teyit ediyorlar yapılanı.
Anladım.
Ve Guinness de onlardan teyit istiyor.
Anladım. Peki Erdem, bir müzik arası verdim mi? Sohbet şahane gidiyor. Ben unuttum radyo programı yaptığımı neredeyse. Senin isteğinde olan Duman'dan parçayı çalıyoruz. Ayrılma lütfen. Parçadan sonra tekrar sohbete devam edeceğiz. Evet, Duman'dan dinledik. Erden Eruç'un isteği idi. Erden tekrar merhaba. Erden, senin küçük bir şeyine rastladım işte internette dolanırken. Kayık Deniz'le birlikte istediğim yönde ilerliyor ise dinlenmem mümkündü demişsin. Şimdi herkes tabii kürekle okyanus geçilmesini 24 saat kürek çekiyorsun gibi anlıyor. Ya da işte en azından gündüz sürekli. Halbuki anladığım kadarıyla sen rüzgarı ve akıntıları da kullanarak biraz da kendini bu işte biraz önce söyledim ticaret rüzgarları veya akıntılara bırakarak da yol alıyorsun. Ve bir şey ilgimi çekti, bu nefsini terbiye etmekle ilgili yiyecek, müzik, dinlenmeyi ödüle dönüştürüp motivasyon sağlıyormuşsun. Bu nasıl oluyor? Yani doğru. Bu küçücük tekledeki hayatı biraz anlatsana, yani o tek başına olmanın yan motiflerini.
Şöyle başlayalım, bu teknenin ilerlemesi konusuna girelim.
Evet.
Ondan sonra işte ödül konusuna varalım. Benim denize açılmadan önce epey bir süre daha önceki rüzgar verilerini aktarır vesaire çalışmam gerekir. 15 senelik falan rüzgar verileri var. Bunları çalışmak mümkün. Dolayısıyla ben istatistik olarak, ortalama olarak ne zaman, nerede, nasıl rüzgar esmiş diye bakıp bir fikir edinebilirim. Buna bağlı olarak günde 30 deniz mili, ayda 1000 deniz mili ortalama bir tahmini mesafe kullanarak ne zaman, bir de tabii fırtına mevsimlerini ve güzergahlarını da göz önüne alıp nereden denize açılabilirim, nereye doğru gidebilirim, rüzgar ve deniz ve bunun yanında tabii soğuklar da var. Uzaktaki fırtınaların getirdiği dalga düzeni, onların da göz önüne alınması lazım. Benim teknenin üzerinde etki yaratacak, beni etkileyecek 3 tane vektör var. Rüzgar, akıntı ve soğuklar. Bunların üçünü de göz önüne alıp nereye gidebilirim diye karar vermem lazım. Rotayı tasarlamam lazım. Ondan sonra denize açıldıktan sonra o rotada kalma savaşı vermem lazım. Dolayısıyla ben karşıya geçerken işte A'dan çıktım, B'ye gidiyorum, ya Allah kürek çekeyim diye çıkmıyorum. Hı-hı. Benim rotalarıma eğer baktıysanız böyle koca kavisler çizer ve denizin bana sunduğu güzergahları takip ederim ben. Düz çizgiyle karşıya geçmek falan söz konusu değil.
Peki bir şey soracağım. Bu solo yarışçılar, bu Van de Globe'da vesaire, psikolojik olarak da hazırlanıyorlar. Yani uyku düzeninden, o kısa nap denen 20'şer dakikalık uykularla, bir de işte doğru, o challenge'ın, o direnişin genel şeyini hazırlamak için. Sen de bu anlamda kendini psikolojik olarak, ya hatta bir profesyonelin desteğiyle hazırlıyor musun, yoksa bunca tecrübeden sonra sen danışmanlık mı yapıyorsun?
Bunca tecrübeden sonra ben zor da olsa öğrendim bu işin nasıl yapılacağını. Başlarda epey yardıma ihtiyacım vardı elbet. Ancak bu tür yardımı edinecek profesyonellere verecek para yoktu. Dolayısıyla bunlar mümkün olmadı. Yani kendim derime yanılma yoluyla öğrendim bunu. Dolayısıyla önceden yapıp başkalarının yaptıklarını okuyup onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışmak, yapanlarla konuşmak, ondan sonra da kendi doğa sporcu geçmişimden gelen tecrübelerimi kullanıp işte denizde karşılaşabileceğim riskler nedir, tehlikeler nedir, bunların olasılığı nedir, bunlara nasıl hazırlanırım, her birini ben işte tekne devrilirse ne yapacağım, işte şu bozulursa ne yapacağım, bu bozulursa ne yapacağım, yanına yedek parça almam lazım, tamir edecek alet edevat almam lazım, ya da işte bozulduğu zaman gerekirse onsuz devam edebilecek yaratıcılıkta olmam lazım. Bu tür konulara epey kafa yorup açıldığım için benim denizde hayatı idam etmem zor olmadı.
Peki Erden, bir şeyi de merak ediyorum. Bir şeyi merak ediyorum. Yedek güvenlik aracı olarak bile olsa yelken bulundurmuyorsun galiba teknede.
Hayır.
Neden?
Yelken, yanıma yelken alırsam bunu kullandın diye dedikodu çıkar.
Niye? Van de Globe'cular biliyorsun motor şaftını mühürlüyorlar. Sen de yelkeni mühürlersin.
İşte yelken, ondan sonra doğru yapılabilir.
torbaya bir mühür bağlarız. Ama yedek mühür almak yok. Peki yani, ödüle gelelim. Bu enteresan geldi bana.
Ben yola çıktığımda, denize açıldığımda işte karşıda varacağım nokta diyelim 5000 mil ötede. Ben 5000 mille gidiyorum diye yola çıkmıyorum. Ben günde 30 mil öteye bir nokta koyuyorum. O noktaya doğru ben çekiyorum. Waypoint koyuyorum işte seyir cihazımda. Oraya doğru gidiyorum. Ve ona varırsam ne ala mutlu oluyorum. Ondan sonra dinlenmeye geçebiliyorum. Tekne denizle birlikte gittiği için, deniz tekniği taşıdığı için benim gece uyumam mümkün. Ben sabah uyandığımda işte gün ağrırken ben uyanırım genellikle ve güneş doğmadan bütün sabah ihtiyaçlarım yerine getirilmiş, yüzüm yıkanmış, kahvaltım edilmiş. Ben kök başına geçmiş olurum güneş doğarken. Devre alem sırasında hep batıya doğru ilerlediğim için sürekli gün doğuşunu seyrettim ben sabahları. Ve ben müzik dinlemek isterse canım, işte daha yeni başladım kürek çekmeye, biraz daha kürek çek, işte saat 11'de müzik dinlersin. İşte canım çikolata çekti, öğleden sonra akşama yersin. Benim konser ve şeftali var, onu ne zaman yiyelim, işte 2 hafta sonra yersin gibi kendime hedefler koymak, ara hedefler koymak ve bunu da bir ödüle çevirmek. Çünkü yaptığım şey her şeyi o anda isteyen içindeki çocuğu terbiye etmekti yaptığım. Erişkin olan ben, yok hayır daha değil, daha sonra gibi. Kendimi kendi kendimle konuşan giderek biraz mecnun hale gelmiş bir kürekçiydim oralarda.
Şimdi onu soracaktım. Senin röportajlarda, söyleşilerde verdiğin cevaplardan bir bilgi hali var. Sen çocukluğundan beri böyle felsefi olarak meraklı biri miydin? Yoksa bu yaşadıkların, bu serüvenler, bu sınırları, sınır ötesi noktalara zorladığın bu serüvenler mi seni biraz bilge yaptı?
O kelimeyi benim için kullandığınız için teşekkür ediyorum. Ben çocukken bilge miydim ya da bilgeliğe hazır mıydım, aday mıydım onu bilemiyorum da şöyle düşünelim. Benim yaptığımı çoğu kişi göze almadı. Almaz, almıyor. Ve benim yaptıklarımı olağanüstü ya da olağan dışı diye tanımlıyor. Ama insanlar olağanüstü şeyler yapmıyorlar. Yani insanlar olağanüstü değil. Yaptıkları olağanüstü şeyler yapmaya karar veriyorlar. Olağan dışı yaptığım benim. Dolayısıyla kendimi zaman içinde yonttum diyebilirim. Hani bir heykeltıraş alır bir blok mermeri, içindeki sanat şaheserini keskisiyle kıra kıra, vura vura ortaya çıkartır. Onun gibi bir şey benim yaptığımda.
Peki, şimdi bir başka...
Giderek şekillendi her şey diyelim.
Peki bir başka soru daha soracağım. İşte sen bu süreç içinde bir noktaya getirmişsin kendini. Nancy'nin durumu nedir? Eşin, yola hayat arkadaşın, o da alıştı mı?
Onunla biz ilk tanıştığımızda iş vesilesiyle tanıştık. Ben bilgisayar mühendisiydim, proje yöneticisiydim. Seattle'da oturmaktaydım. Chicago'ya bir proje gereklerini, ihtiyaçlarını öğrenmek üzere gitmiştik. Orada ben ofiste karşılaştım. İşte ben seninle daha önce karşılaşmadım dedi. Evet dedim, ben Seattle'dan geldim. Ne yapıyorsun Seattle'da dedi. Ne yapmak istediğimi söylesem dedim. O ne dedi. İşte dünyanın etrafını ben kaskışıyla dolanacağım dedim. Aa öyle mi falan, öyle başladı. Konuşmamız öyle oldu. Dolayısıyla bunların hiçbiri sürpriz değildi. Ondan sonra
cesur bir kadınmış. Erden cesur bir kadınmış. Yani geri dönme ihtimali olmayan biriyle de yola çıkmak da bir cesaret ister herhalde.
Doğru. Herkes seninle baş edemez der bana arada bir. Ne haklısın der.
Peki.
Ben, o konuda hem fikir.
Peki Erden, bir müzik arası daha verelim. Program saati bitiyor. Leonard Cohen demiştin. Ben de arkadaşlardan rica ettim. Erden Eruç'a uygun bir Leonard Cohen parçası bulun diye. Faith'i seçmişler. İnanç uyar mı?
Uysun.
Peki dinleyelim. Erden, 3 dakikamız falan var aşağı yukarı. Son bir şeyde görüşünü almak istiyorum. Senin yaptığın doğa sporları alanında dünyada tanınmış olduğunu biliyorum. Senin sosyal sorumluluk projelerini de biliyorum. Türkiye'de senin farkında mı? Sosyal sorumluluk projelerine Türkiye'den seni tatmin edici bir destek buluyor musun?
Taslagit.com adresinde bu tür çabalarımın ilk öğretim okullarına yardım vakfı ilk yer adına yaptığım projelerin dökümünü bulabilirsiniz. Gönül ister ki çok daha fazlasını ben yapabileyim. Ancak benim elimden bu kadar geliyor. Ben bir sporcuyum. Ben sporda başarılıyım ve tarihte ilkleri başaracak kapasitede birisiyim, o iradede birisiyim. Benim vakıf aracılığıyla yaptığım çalışmalar başkalarını o yönde teşvik etmeye yönelik çabalardır. Dolayısıyla ben başkalarından edindiğim bağışlarla, yardımlarla o projeleri hayata geçirebilen birisiyim. Yani kendi gücümle yapabildiğim ancak rekorlar kırmak.
Hı-hı. Anladım. Peki birazdan Gökhan Abur hattımızda olacak. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Türkler olarak biz her şeyi başarabilecek yaratıcılıkta, kapasitede biz milletiz. Yeter ki kafamıza koyalım. Tecrübeyle sabittir. Ben neler yapacağımı başkalarıyla paylaştığımda aslında bunun mümkün olmadığını bana telkin etmeye çalışanlar da olmuştur. Sonuçta ortaya çıkan 15 tane Guinness Dünya Rekorudur ve tarihte ilklerdir. Biz bunları yapabiliriz. Yani gençlerimiz bunları bilsinler ve pes etmesinler.
Evet, Açık Deniz'de bu hafta Erden Eruç vardı. Geçtiğimiz 23 Haziran'da Amerika'dan Crescent City'den Hong Kong'a doğru kürekle, kas gücüyle yola çıktı. Pasifik'i geçecek, yaklaşık 10 ay sürecek. Evet, böyle bu hafta Erden'i tanımanızı istedim. Daha önce dinlemeyenler için, haberdar olamayanlar için. Erden Eruç yazarsanız Google'a, şu anki rotasına, serüvenine tanık olabilirsiniz. Gökhan Abur'la birlikteyiz, artık canlı yayındayız. Gökhan merhaba.
Merhaba Beysun.
Ne diyorsun Gökhan? Pasifik'te 10 ay tek başına kürekle. Çok matrak.
Vallahi.
Akıntıları hesaplıyor, rüzgarı hesaplıyor. Bir de enteresan bir şekilde soluganları hesaplıyor. Yani bayağı ciddi bir matematiği var bu işin. Sen bir meteoroloji uzmanı olarak herhalde ilgini çeker senin.
Tabii Beysun, hani fakat hakikaten iyi bir çalışma yapmış. Dediğin gibi akıntılar, soluganlar, bunlar onun çok daha rahat bir şekilde yol almasına yardım edecek. Oşinografik olaylar o bakımdan. Tabii hatırlarsın sen de yıllar önce bu tura çıkacağın zaman almıştın o bölgenin haritalarını ve oradaki akıntılar, rüzgar durumlarını incelediğin plot ve rutin kartları incelemiştin, hatırlıyor musun?
Evet,
tarihleri
tabii.
Yani bir, evet. Epey bir zaman oldu. Onun için yaptığı hareketler çok çok doğru bence.
Evet. Çok da deneyimli, çok enteresan. Yani bu, bizler mi anormaliz, onlar mı anormal, ben tam kestiremiyorum. Belki de onlar normaldir. Biz böyle şeyleri yapmadığımızı biz anormalizdir belki. Ne dersin?
Vallahi bilemiyorum Veysun, ama dediğin doğru. Hakikaten 10 aylık bir serüven, sürekli Pasifik'i geçmek. Tabii bu 10 ay içinde değişik hava koşullarıyla karşı karşıya kalacak. Evet. Önümüzdeki sene büyük olasılıkla Pasifik'te El Niño olabilir. El Niño olursa kuvvetli rüzgarlar ve fırtınalar meydana gelebilir. Tabii tahmin ediyorum sen de onu takip edeceksindir.
Evet, tabii ki.
Onun bakalım, ben ona başarılar diliyorum tabii, hakikaten.
Evet.
Yolu
açık olsun diyelim. Benizlerde kolay olsun. Peki Gökhan, hala yağmur yağıyor. Ne oluyoruz?
Şimdi Beysun, yağan yağışlar oldukça kararsız yağışlar. Sıcaklıklar ortalamaları civarında. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu dışında. Denizler çok hızlı ısındı ve ısınmayı sürdürüyor. Dolayısıyla yukarı seviyede soğuk hava var. Şimdi bu tip günlerde dikkat edersen bu yağışlar, ki dün Ağrı'da yine su baskınları olmuş, bir köy sular altında kalmış. Çünkü dünkü tahminlerimizde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır arasında vermiştik. O bölgede kuvvetli yağışlar vardı ve o devam edecek yağışlar aralıkları. Batı'da ara verdi ama Batı'da yağışlar kesildi diyebilirim. Yalnız Poyraz var. Poyraz Marmara'da, özellikle Ege'de biliyorsun aşağı yarışı Cuma günü start aldı değil mi? Aldılar evet, diye biliyorum.
Evet. Bozcaada'ya vardılar.
Evet, yani Bozcaada'ya giderken de çok güzel bir rüzgar vardı. Ondan sonrasında Cahit abiyle konuştuğumuzda zaten çok güzel Ege. Yani tıpkı Tolga'nın geçtiği gibi yıldız yıldız Poyraz. Daha sonra Çeşme'den itibaren Bodrum'a giderken güzel bir karayelle gidecekler. Ben denizci değilim ama sen daha iyi biliyorsun. Çok güzel 20-22 knotluk rüzgarlarla aşağı inecekler diye düşünüyorum.
Şahane bir yelken keyfi.
Evet, evet.
Peki Gökhan, önümüzdeki şeyler, sıcaklığı konuşalım. Normal gidiyor gibi gözüküyor. Var mı bir anormallik sıcaklıklarda?
Şimdi batıda yok. Yani Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu bölgesinde ortalamaları civarında olacak. Yani sıcaklıklar İstanbul'da biraz azalmıştı ama dünden itibaren yükselmeye başladı. Yarın daha da yükselecek. Bugün 30 dereceler civarında, yarın 30 dereceye geçecek. Ve hafta boyu böyle devam edecek. Bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar batıda ortalamaları seviyesinde giderken Doğu Karadeniz ısınmaya başladı. Doğu Karadeniz'de yüksek sıcaklıklar bekliyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerdeki yağışlar da aralıklarla ve kısa sürelerle de olsa devam edecek. Şöyle söyleyeyim, yarın gene Doğu Karadeniz'in hemen hemen kıyı kesimlerinde aralıklı yağış var. Batıda Poyraz kuvvetli, biraz evvel söyledim. Kuzey Ege'de Poyraz kuvvetli, Güney Ege'de karayel kuvvetlenmeye başladı. Çünkü bu yaz aylarında Akdeniz'i ve Güney Ege'yi etkisi altına alan Basra alçak basıncı olarak iklim bilimcilerin isimlendirdiği sistem güneyi etkisi altına aldı. Bu sıcaklıkların yükselmesi sırasında kara üzerinde basıncı azaltacağı için, ki zaten şu anda bölgede 1004 ile 1800 arasında değişen bir basınç var. O da biraz evvel söylediğim gibi yarışçılar oldukça zevkli yarış yaptırabilecektir. Çünkü dediğim gibi Çeşme'den itibaren karayel bu sistemden dolayı giderek sertleşecek. Ve onları rahat bir şekilde yine 12'sinde çıkacaklar diye biliyorum Bozcaada'dan.
Evet.
Çok rahat bir şekilde yıldız aşağı yıldız koyarak aşağı inecekler gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi batıda yağış yok. Sıcaklıklarda ortalamaları civarında olmaya devam edecek diyorsun.
Tamam. Peki Gökhan'cığım, sanıyorum zamanımız bitti. Çok teşekkür ettim.
Haftaya ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere herkese. Hoşçakalın.
Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hey! Açık Deniz! Hey! Açık Deniz!
Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.